Podcast dinle.
Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Bugün herkes için hukuk serimizin vergi hukukuyla alakalı bölümünde birlikteyiz sizlerle. Bizlerle avukat Oğuzhan Aslan birlikte olacak vergi hukukunu anlatmak için. Şimdi Oğuzhan Bey'i yayına alalım. Hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Nasılsınız?
İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Oğuzhan Bey, sizi kısaca bir tanıtmak istiyorum. Sonra size topu atacağım. Sizi kendinizi tanıtın diye. Oğuzhan Bey, 9 Eylül hukuk mezunu. Avukatla sonra yüksek lisansını vergi hukuk alanında yapmış. Ancak avukatlar için serbest meslek makbuzu isimli bir kitabı var. Kendisi bana bu kitabı hediye etti sağ olsun imzalı olarak. Bunu söylemeden geçmek istemedim. İsterseniz biraz kısaca kendinizden bahsedin. Hoş geldiniz diyelim.
İyi yayınlar diliyorum tekrar. Aslında kendim için anlatabileceğim çok ekstra bir şey yok ama avukat Oğuzhan Aslan, İzmir Barosu mensubuyum ben. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Akabinde vergi hukuk alanında yüksek lisans yaptım. Ben ve ortağım avukat Hüseyin Karakoç mesleğimizi beraber icra etmeye devam ediyoruz kendi ofisimizde. Ve ağırlıklı olarak vergi davalarıyla ilgileniyoruz. Hem vergi yargılaması anlamında hem de vergi suçları anlamında. Bunun dışında da aktif olarak uzun yıllar İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde de stajyer avukatlara dönük olarak vergi yargılaması anlamında derslerde de bulundum. Yine ortağımla beraber kaleme almış olduğumuz vergi hukuk alanında 3 tane de kitabımız var. Meslektaşlarımızla ilgili paylaşımlar daha ziyade yaptık son kitabımızda serbest meslek makbuzunun nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair. Ancak daha geniş konsepte vergi hukuk alanında çalıştığımı söyleyebilirim. Yani dar bir alanda çalışmıyorum.
Vergi hukuku zaten çok geniş bir alan. Bugün sizin de belki bir kısmına, insanların merak ettiği, herkese hitap eden kısmına değineceğiz. Ama bu derya denizin bakalım hangi damlalarını işleyeceğiz hep beraber sizle.
Bakalım,
şimdi,
bekliyorum merakla sorularınızı.
O halde kısaca yani şeyden başlayalım isterseniz. İlk başta çünkü vergi nedir? Neden vergi öderiz? Gibi sorularımız var. Önce bir tanımlardan başlayalım ki sonra içeriğine girebilelim.
Hay hay. Şimdi aslında buna klasik tanımlamalar getirmek çok kolay. Vergi hukuku kaynakları anlamında bir tanımlama getirmek de mümkün. Ama vergi nedir dediğiniz zaman aslında baktığınız zaman ne olduğunu tam olarak tespit etmemiz çok da mümkün değil. Ne için alındığına dair belli sebeplerimiz var. Ama ne olduğuna dair net bir tanımımız için doğrusu yok ne yazık ki. Selim Karete hocamız rahmetli bir kavramlaştırma getirdi uzun yıllar önce vergi hukuk kitabında. Bugün birçok akademisyen de hala o tanımlamaya atıf yapıyor. Ve vergi hukuku ile ilgili olarak Karete hocanın tanımı şu şekilde diyor ki kamusal ihtiyaçların karşılanabilmesi adına özel kesimden kamu kesimine hukuksal zor altında aktarılan parasal bir edimdir diyor. Yani özetle şunu söylüyor.
Hukuki bir tanım oldu.
Çok hukuki bir tanım. Özetle şunu söylüyor. Bir devlet tüzel kişiliği denen bir varlık var. Bu devlet tüzel kişiliğinin birinci amacı insanlara hizmet götürmektir. Zaten devlet tüzel kişiliğinin varlık sebebi de bir arada toplu olarak yaşama iradesini ortaya koyan insanların toplumsal gerekleri, toplumsal ihtiyaçları karşılayabileceği bu yapıyı oluşturmuşken aynı zamanda bu yapıyı finanse etme kararlılığını da ortaya koyma sonucunda ortaya çıkan bir parasal edimdir. Bunu yüzyıllardan beridir, binlerce yıldan beridir artık vergi insan hayatının tam ortasında olan bir konu. Tabii yıllar geçtikçe evrimleşiyor. Aslında vergilerin çıkış noktasının içerisinde sadece yani dünya tarihi değil aynı zamanda dinler tarihine bile baktığınız zaman vergilere dair çok fazla şey bulabiliyorsunuz. Örneğin hem Musevilikte hem Hristiyanlıkta hem de İslamiyet'te kabul görmüş, ortak kabul görmüş tez. İlk insanın Hazreti Adem olduğu, hatta ilk peygamber olduğu ve onun da insan olarak aynı zamanda bazı Tanrı'ya karşı mükellefiyetlerinin olduğu yönünde. Ve Tanrı'ya karşı getirilen bu mükellefiyetlerin en başında olanlardan bir tanesi de aslında şükran göstermek ve ona olan kulluğunu gösterebilmek ve bunun yolu da vergi vermekten geçiyor bir yerde. O vergi de nasıl ortaya çıkıyor? Mesela kurban kesmek şeklinde ortaya çıkıyor. Aynı bir vergilendirmedir aslında bu baktığınız zaman. Yahut da modern toplumlara artık doğru evrilmeye başladığımız süreç içerisinde yani artık karanlık çağ olarak adlandırdığımız ve tanımlayamadığımız dinlerin Hazreti Adem ve sonraki sülalesi olarak tanımladığı çağdan sonraki ilk çağa baktığımız zaman da orada da artık çok tanrılı dinler bakımından Tanrı'ya adanan adaklar, Bu eşya şeklinde olabiliyor, hayvan kurban edilmesi şeklinde oluyor. Hatta bazen çocuklarının ya da eşlerinin kurban edilmesi şeklinde oluyor. Bir şükran, bir minnet göstergesi olarak ortaya çıkınıyor. Aslında bunların hepsi bir vergidir. İlerleyen dönemlerde baktığınızda Antik Mısır dönemine geldiğimizde ise vergi aslında sarayın kendi kaynaklarını, yani Firavun'un kendi kaynaklarının saray harcamaları için kullanılması şeklinde ortaya çıktığını görüyoruz. Yani halktan bir, ilk zamanlar için söylüyorum, ilk Firavunlar döneminde halktan bir vergi toplama gibi bir anlayış yok. Sadece Tanrı Kral olan Firavun'un saray harcamalarının karşılanabilmesi için yine Tanrı Kral olan Firavun'a ait mülklerin, mal varlığının belli bir miktarının kullanılması şeklinde Tanrı Kral'a getirilmiş bir yükümlülük olarak aslında ilk zamanlarda karşımıza çıkıyor. Ancak daha sonrasında sarayın harcamalarının artması, Firavun'un daha despotik bir yönetim anlayışına kavuşması ve aynı zamanda piramit inşaatlarının başlamasıyla saray harcamalarının artması ve Firavun'un kaynaklarının yeterli olmaması sebebiyle ilk zamanlarında halka şununla gidiyorlar: Tanrı Kral'a şükranlarınızı isterseniz gönüllü olarak gösterebilirsiniz. Bunu bedeni gücünüzle piramitlerde çalışarak yapabilirsiniz. Yahut da bu piramitlerde çalışan işçiler örneğin yemek ihtiyaçlarını yahut kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Bir gönüllü vergilendirme politikası izleniyor. Sonra tabii bundan istenen netice alınamayınca daha katı bir tutumla bu zorunlu hale getiriliyor. Aslında baktığınızda verginin zorunlu olarak karşımıza çıktığı, yani zorunlu olarak bir vergilendirme yapılması gerektiği yönündeki ilk düzenleme dinlerde karşımıza çıkıyor. Daha böyle ispatlanabilir tarih açısından baktığınız zaman ise karşımıza çıktığı yer ilk çağdaki Mısır. Bu Firavun'un bu piramitleri inşa etme sevdasıyla bu vergilerin zorunluluk olarak söylüyorum bu arada. Gönüllü olarak var. Gönüllü olarak şöyle, küçük köylerin kurulmaya başladığı dönemler itibariyle, yani küçük kolonilerin kurulmaya başladığı dönemler itibariyle özellikle savaş durumlarında savaş aletlerinin yapılması yahut savaş kıyafetlerinin dikilmesi ve bunların orduya kazandırılması yahut da küçük işte o konsüllere kazandırılması şeklinde gönüllü vergilendirme politikası o dönemde de var. Toplum olarak bir arada yaşama iradesinin ortaya çıkarttığı mecburiyetlerden kaynaklı olarak. Ama bir devlet çatısı altında ve daha zorunlu bir şekilde, yani bugünkü şekilde aldığı ilk yer Antik Mısır'da karşımıza çıkıyor aslında baktığınız zaman.
Yani şunu demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Verginin neden ödendiğine de burada girmiş olduk biraz. Önce dini kaynaklara dayanan sebeplerle şükran sebepli olurdu. Ancak işte bir örgütlenme şeması altında bir devletleşme olduğundan dolayı devlete karşı belki bir borç hissedildi. Sonrasında da mecburi sebeplerden, işte belki savaş gibi şeylerden dolayı oldu diyorsunuz.
Tabii devletlerin oluşum sürecine baktığınız zaman zaten aslında vergi politikalarına bir nevi dayandığını da görüyorsunuz. Dinler tarihinin devletlerin oluşmasına olan etkilerinin de bunda çok ciddi kaynak olarak kullanıldığını da görüyoruz. Ama aslında orada vergilendirmenin, yani bugünkü anladığımız anlamıyla modern vergilendirmenin kaynaklarına baktığımız zaman daha böyle 11. yüzyıla kadar filan gelmemiz gerekiyor. Ondan önceki dönemde, yani 11. yüzyıldan önceki dönemdeki vergilendirme politikası daha ziyade kişilerin elde etmiş oldukları kazançlarının bir miktarını aynı olarak, yani örneğin buğday ekiyorsa vatandaş, 4 çuval buğday almışsa bunun bir çuvalını ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için ilk zamanlarında gönüllü, sonrasında devlet zoruyla vermesi esasına dayanıyor baktığımızda. Ancak 11. yüzyıla geldiğinizde bu dayatmaların arttığı görülüyor. Dayatmalar dediğimde şu, artık yani insanların iki ineği varsa birine el konuluyor, hatta ikincisine el konuluyor. Dayatmaların arttığı noktada vergilendirme politikasındaki çarpıklık beraberinde neyi getiriyor? 1200'lü yıllarda Magna Carta'yı getiriyor. Yani anayasaların çıkış sürecini. Çünkü o dönem İngiltere'sinde artık bu çarpık vergilendirme politikası sebebiyle halk, daha doğrusu federatif bir yapı var orada biliyorsunuz. Feodal bir düzen var. O feodal düzenin başını çeken prens dediğimiz insanların halkı da örgütleme sebebiyle krala karşı başlatılan bir isyanın sonucu aslında başlangıcı vergiye dayanıyor. Siz çarpık vergi alıyorsunuz. Halka aç bırakıyorsunuz. İnsanların elindekileri artık onları düşünmeden sadece sarayın harcamalarını kullanmak için alıyorsunuz. Ben böyle baktığım zaman olaya, ben de işte isyan ettim. Çünkü sen doğru bir vergi politikası gütmüyorsun dedi. Bu bizi anayasaya götürdü. Anayasal süreç, Magna Carta aslında bir vergilendirme politikasındaki hatanın ürünü olarak ortaya çıkıyor.
Yani diyorsunuz ki anayasanın da temelinde vergi var mı? Yani anayasayı...
Vergiler anayasalardan daha eski aksine. Vergiler, evet, anayasalardan da eski. Dinler açısından da öyle. Mesela şimdi zekat, Aslında zekat dediğiniz şey bir vergidir. Yani İslam hukukunda değil sadece zekat. Diğer dinler açısından da yani hatta belli bir kutsal kitaba dayanmayan tek tanrı inanışının olmadığı dinler bakımından da vergi var. Orada da mesela şu deniyor işte kazancımızın veya malımızın belli bir miktarını yüce yaratıcı adına veya yüce tanrılar adına bağışlayacaksınız. O bağışlanan şeylerden aslında devlet şöyle bir politika gidiyor. Yani çok tanrılı dinlerin olduğu devletlerde bu bağışları toplayıp yoksul halkın ilk dönemleri için söylüyorum. Özellikle Sümerler'de bu böyle çoktur. Tapınaklara bırakılan meyveler var. Onlar Tanrı'ya ben bunu hediye olarak getirdim diyor. Tapınaklardan askerlerin topladığı yiyecekler daha sonra fakir halka dağıtılıyor. Yani aslında bugünkü vergiler de niye alınıyor? Kamusal ihtiyaçları karşılayacağım diyor. Ben senin toplu olarak bir arada yaşama iradeni temsil etmek için buradayım. Size diyor bir hizmet vermem lazım. Size yol yapmam lazım. Su getirmem lazım. Elektrik getirmem lazım. Fakirleri doyurmam lazım. E bunu da diyor benim tek başıma diyor bir kaynak üretmem mümkün değil. Madem ki beni yani devleti bu amaçla kurdunuz, bir temsilci olmasını istediniz. Çünkü Jean-Jacques Rousseau'nun da biliyorsunuz toplum sözleşmesi kuramı aslında şunu söylüyor. İnsanlar diyor doğal yaşamdan diyor istedikleri menfaati kalabalıklaştıktan sonra elde edemedikleri için birlikte yaşama iradesini göstermek zorunda kaldılar. Ama bu birlikte yaşama iradesinin karşılığında da belli şeylerden karşılıklı olarak insanların taviz vermesi gerekiyordu. Dilediğini dilediğin gibi yapamazsın. Dilediğini dilediğin zaman söyleyemezsin. İstediğin gibi insanları köleleştiremezsin. İstediğin gibi kullanamazsın. Kaynakları tek başına tüketemezsin. Bir ortak yaşama iradesinin sonucunda biz bir araya geldik. Haliyle de bu toplumsal yaşamın ortaya çıkartmış olduğu belli ihtiyaçlar, istekler de ortaya çıkıyor. Bunun da finanse edilmesi lazım. Bunu da o zaman finanse etmesi gereken bu ihtiyaca sebebiyet veren yahut bu ihtiyacı talep eden insanlar olmalıdır dedi. Vergiler de böyle başladı ve bugünkü modern şeklini alana kadar ki anlayış da aşağı yukarı hemen hemen aynıdır zaten.
Bu devletin bize hizmet getirme. Yani günümüzdeki ne o halde? Demek ki bir şükran belki birazcık var, diğer anlattıklarınız biraz var ama sonuçta bir hizmet görebilmek için belli bir bedel ödememiz gerekiyor da diyebiliriz o halde.
Elbette
Peki
öyle.
yani şimdi güzel söylüyorsunuz da kurbanı dayandırdık, şey yaptık. Ben bugün bir sürü vergi ödüyorum. Yediğim ki yemeğin içinde, ekmekte, orada burada bir sürü KDV'si olsa busu var. Ticaret yapıyoruz, para kazanıyoruz, vergi ödüyoruz. Maaş alıyoruz, onun içinde bir vergisi, bir şeyleri var. Hatta bu maaşla ilgili, vergiyle ilgili bir ekonomistin galiba bir lafı varmış. Kişiler vergileri maaşlarından maaşlarını brüt olarak alıp vergilerini kendileri ödüyor olsaylardı vergi bilinci daha kuvvetli olabilirdi gibi bir sözü varmış. Yani böyle bir sürü vergi ödüyoruz, kazandıklarımızdan vergi ödüyoruz, kazanacaklarımızdan ödüyoruz falan. Şimdi bu şeyler nasıl? Bu vergilendirme politikası hakkında birazcık konuşalım. Nedir bu? Nasıl oluyor? Biz her şeye vergi ödüyor gibiyiz.
Her şeye vergi ödüyor muyuz? Her şeye vergi ödüyoruz aslında bakarsanız. Yani aldığımız hava hariç her şeyden vergi ödüyoruz. Bu doğru bir politika değil. Bu dünyanın her yerinde de bu arada böyle değil. Aslında vergilendirmenin temel prensibi şudur. İnsanların mali gücüne göre vergilendirilmesi. Yani bir kazanç elde ediyorsanız, elde ettiğiniz kazanç herkes aynı kazancı elde edecek diye bir holding patronunun cebine giren parayla bir öğretmenin, bir öğrencinin cebine giren para elbette ki aynı olmayacak. Öğretmenin harcadığı, kazandığı para bu kadar düşükken bir holding patronuna eşit miktarda vergi toplanması elbette ki adaletle bağdaşı bir tarafı olmayacaktır. Bu sebeple aslında kazanç üzerinden vergilendirme esası geçerlidir. Yani az önceki örneklerin ilk çağ örneklerinde bile bu böyledir. Sürüsü olan kişiden almış olduğun hayvan sayısı, vergi olarak aldığın hayvan sayısıyla birkaç tane hayvanı olan, ineği olan, koyunu olan kişiden aldığın hayvan sayısı denk değil. O zaman şunu anlıyoruz. Mal varlığı arttıkça vermen gereken vergi de buna oranla artıyor. Ama niye bunu yapıyoruz? Bunu şundan yapıyoruz. Aldığın vergi o kişiyi mağdur etmesin, onun canını yakmasın. 100 tane koyunu olan kişiden 2 tane koyun aldığınızda onun canı yanmayabilir. Bunu bir şekilde telafi edebilir. Çünkü o 2 koyunu verdiğinde devlet ona karşılık dönüp de ona bir hizmet verdiğinde, örneğin ona bir hayvan yemi verdiğinde ücretsiz olarak yahut o hayvanlara bakması için bir teşvik verdiğinde aslında vergi olarak verdiği 2 koyun ona bir şekilde geri dönüyor. Hizmet olarak geri dönüyor ve bu onu zorlamaz ama 4 tane koyunu olan birinden 2 tane koyun alırsanız herkesten 2 koyun alacak diyerek ne kadar hizmet götürürseniz götürün bunun karşılığı olmaktan uzak olacaktır. O yüzden de aslında vergilendirme politikasının ana mantığı kazanca göre vergilendirme. Türkiye'de işler biraz farklı. O da
Nasıl?
şundan kaynaklı. Türkiye'de ne yazık ki doğru bir vergilendirme politikası uzun yıllardır izlenemediği için kazanca bağlı vergiler yerine dolaylı vergi adını verdiğimiz vergiler çoğaldı. KDV, ÖTV artık bizim hayatımızın yani bir parçası haline geldi. 1984 yılında eski Cumhurbaşkanı, o dönemki Başbakanlar Turgut Özal'ın Türkiye'ye kazandırdığı enteresan bir vergidir. KDV, bir kişiye diyor mal teslim ediyorsan ya da hizmet ifa ediyorsan KDV ödeyeceksin. İyi de niye? Yani sırf mal teslim etmek yahut sadece hizmet vermek bir kişiye kazanç sağlamamışsan bir vergilendirmeye tabi tutulabilir mi? Hayır, tutuyorum diyor. Sonra baktılar ki bu iş böyle olmayacak. Dediler ki KDV'nin mantığı şudur arkadaşlar dediler. Dolaylı vergiler için söylediler bunu. Bunu malı teslim ettiğiniz ya da hizmeti ifa ettiğiniz kişilere yansıtın. Artı KDV dediğimiz hikaye oradan geldi zaten.
Bir şey sormam gerekiyor şu anda. Dolaylı vergi falan dediniz, doğrudan vergi dediniz. İnsanlar bunu bilemeyecek şimdi. Doğrudan vergi dediğimiz mesela şu gelir vergisi gibi direkt gelirimizden
doğrudan,
ödediğimiz
tabii,
vergiler.
Anlatayım. Doğrudan vergi dediğimiz kendi kazancımız üzerinden, faaliyet icra edip de elde ettiğimiz hasılatlar üzerinden ödediğimiz vergilerdir. Yani bir faaliyet icra ediyorsan ve bu faaliyetin sonucunda bir kazanç elde ediyorsan, bu ücret olabilir, bu bir serbest meslek kazancı olabilir, bu bir ticari kazanç olabilir, zirai kazanç olabilir, hiç fark etmez. Orada da bir emek var, bir mesai var ve bu mesainin sonucunda elde edilmiş bir bedel var. Bunun üzerinden vergilendirme esasına dayanan vergilere biz doğrudan vergi diyoruz. Gelir vergisi, kurumlar vergisi bu tarz vergilerdendir. Dolaylı vergi dediğiniz şey ise şudur. Sizin yapmış olduğunuz faaliyetler sonucuna bakmaksızın salt ortada bir mal veya hizmet olduğu için ödemeniz gereken bir vergidir. İşte bunlara da dolaylı vergi diyoruz. Dolaylı verginin mantığı şudur. Yansıtılabilen vergidir. Markete gittiniz. Bir şişe süt aldınız. İçinde KDV vardır. Ekmek aldınız. KDV vardır. Çikolata aldınız. KDV vardır. Kozmetik ürünü aldınız. İçinde KDV vardır. Bu malı size satan kişi ürünün içerisine dolaylı vergi adını verdiğimiz, ki bunlardan biri de KDV işte. O dolaylı vergiyi ürünün bedelinin içine yediriyor. Siz gidip markette sorduğunuzda bu süt ne kadar? 10 lira dediniz, aldınız. Aslında onun içerisinde KDV dediğimiz o dolaylı vergi de var. Size bu ürünü satan market sahibi bunu aldıktan sonra o içerisindeki işte hesaplanan KDV, atıyorum 1 lira. Bunu ayrıştırıyor. 9 lirası onun kazancı oluyor. O 1 liralık kısmını alıyor, aracı olduğu için götürüp devlete KDV olarak ödüyor. Devlet bu tarz böyle hizmet sağlayıcılarına ya da mal satan kişilere diyor ki ben bu ticaretin tarafı olarak seni aracı kıldım. Senden hizmet alan ya da senden mal alanlara çaktırmadan git bir vergi topla benim adıma. Onu da getir sonra bana öde. Yani aslında KDV bakımından nihai tüketiciler mükelleftir. Ben çok sevdiğim bir örnek var, onu size söyleyeyim. Bir tane vergi dairesinde vatandaşın bir tanesi bir gün gidiyor memurla kavga ediyor. İşini çözmeye çalışıyor. Bir türlü hallettiremiyor. Memurla kavga ediyor. Ve dönüp en son şunu söylüyor memura. Diyor ki senin maaşını ben ödüyorum. Yatırdığım, ödediğim vergilerle senin maaşını ben ödüyorum. Benimle doğru konuş tarzı bir cümle kuruyor. Memur da şöyle bir şey yapıyor. Buyurun oturun diyor. Gayet kibar davranıyor. TC kimlik numaranızı söyleyin. TC numarasını giriyor. Beyefendi diyor, siz vergi mükellefi değilsiniz. Devlete 5 kuruş vergi ödemiyorsunuz. Demek ki benim maaşımı da siz ödemiyorsunuz tarzı bir cevap veriyor. Bu kişi verginin ne olduğunu bilmediği için aslında, yani bakkaldan aldığı her şeyden, marketten aldığı her şeyden, arabasına koyduğu benzinle, her şey içinde aslında dolaylı olarak bir vergi ödediği için, aslında gerçek mükellef kendisi olduğu için dönüp şu cevabı verebilirdi ona. Kusura bakma ama marketten aldığımdan akaryakıta kadar benden her şeye kadar devlet vergi alıyor mu?
Bilgisayar.
Alıyor. Teknolojik aletlerden alıyor mu? Alıyor. Gümrükten en ufak bir şey getirsem gümrük vergisi alıyor mu? Alıyor. Elektrik faturasının içerisinde var mı? Var. Su faturasının içinde var mı? Var. Doğalgaz faturası var. Demek ki senin maaşını ben ödüyorum. Bunu niye sizin, yani işi senin maaşını ödüyorum gibi hani şey değil de, aslında Amerikan filmlerini izliyorsanız orada şey diye bir jargon var. Ben vergisini veren saygın bir vatandaşım diye bir ifade vardır. Aslında o şundan kaynaklanır. Vergi bilincinin yüksek olduğu ülkelerde şu denir. Ben vatandaşa mecburum. Evet, ben devletim. Vatandaş karşısında güçlüyüm. Kolluk benim elimde. Kudret benim elimde. Yönetim benim elimde. Kanunlar benim elimde. Ama para olmadan bunların hiçbiri olmaz. Parayı veren kim? Halk. Vergileriyle beni finanse ediyor. O zaman benim onlarla olan ilişkilerimde daha onların lehine olacak bir tutum sergilemem lazım. Düşünce bu yöndedir. Ve bu yabancı ülke, özellikle Amerika gibi Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, daha ilkokul çağlarından itibaren vergi bilinci aşılanıyor. Çok ciddi bir şekilde vergi bilinci aşılanıyor. Devlet karşısında vatandaşın vergileriyle üstün konumda olduğu onlara öğretiliyor ve bu sebeple onlar saygın bir vatandaş olduklarının devlet nezdinde farkındalar. Bu sebeple de Türkiye'de ne yazık ki bu öğretilmediği için, ya aslında belki biliyoruz Ama sadece şunu bize hani doğrudan söylenmediği için ya sen bunun içerisinde KDV de ödüyorsun, ÖTV de ödüyorsun, TRT katkı payı da ödüyorsun, yol katılım bedeli de ödüyorsun. Bunların hepsini bize söylemedikleri için faturaların o alt detay satırlarını çok fazla da okumadığımız için vergi verdiğimizin farkında değiliz. Bu da bizi aslında devlete karşısındaki saygın vatandaş imajından koparıyor. O memurun maaşını evet gerçekten aslında o vatandaş finanse ediyor. O da çünkü şundandır. Vergi bir havuzdur. Yani KDV alınıyor, ben KDV'yi şunu yapmak için alıyorum veya ÖTV'yi topluyorum bunun için, gelir vergisini topluyorum bunun için diye bir mantık yoktur. Toplanan tüm vergiler bir havuzda toplanır ve tüm kamusal ihtiyaçlar için kullanılır. Yani siz o maaş, kişinin maaşını da ödüyor olabilirsiniz bu parayla. Yol yapımında kullanılan harcamalara da katılıyor olabilirsiniz. Kamu binalarının inşaatındaki maliyetlere de katlanıyor olabilirsiniz. Bunların hepsi sizin eserinizdir. Şöyle düşünün, 10 kişi bir araya geliyor. Bir şeyi satın almak için anlaşıyorlar kendi aralarında. Biri 3 lira koyuyor, biri 5 lira koyuyor, biri 8 lira koyuyor. Bir havuz oluşturuyorlar ve nihayetinde gidip o malı satın alıyorlar. Ama bir kişi onların adına gidip satın alma yerine muhatap oluyor. Ve diyelim ki fatura da bu kişinin adına kesilsin. Büşra Resuloğlu'nun adına fatura kesildi ama Oğuzhan Aslan da para koydu. X kişi de Y kişi de. Ortak kullanacağız o malı. Şimdi Büşra Resuloğlu mu o zaman bu sadece malın sahibi olur faturanın adına diye? Hayır. Ben de para verdim. Öteki de para verdi. Ortak kullanıyoruz. Az katkı koyduk, çok katkı koyduk ama bir katkı koyduk onu satın alabilmek için. Vergi de budur işte. O havuza bazen mali gücü oranda bazen de satın aldıkların içine yedirilen dolaylı vergiler yoluyla havuz finanse edilir. Sonra o havuzdan başlanır. Bütün harcamalar katlanır. Vatandaşlar ödedikleri kuruşa kadar aslında devletin yaptıkları bütün icraatlara ortaktırlar bu sebeple.
Ben bir şey sormak istiyorum. Şu anda kafama takıldı. Çeşit çeşit vergi ödüyoruz. Hepsi aynı havuzda mı toplanıyor?
Elbette hepsi aynı havuzda toplanıyor. Vergilerle ilgili olarak özel şunun için vergi topluyorum denemez.
Özel iletişim vergisi gibi bir şey vardı sanki. Gerçi
şimdi özel iletişim vergisi çok özel iletişim vergisi 1999'daki İstanbul depreminde depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için geçici bir süreyle ve bir defaya mahsus olmak üzere getirilmişti. Aslında ama daha sonrasında gelen hükümetler döneminde özel iletişim vergisi kalıcı hale getirildi ve aslında havuza giren paralardan biri oldu. Deprem vesaire tamamen kenara bırakıldı. Geçici olan şey kalıcı hale getirildi. Orada özel bir durum var. Ama
ÖTV'si, KDV'si.
Tabii hepsi bir havuzdur. Yani ben şu vergiyi şunun için topluyorum diye bir şey yoktur. Hepsi aynı havuza toplar. İstisnası şudur. Belli kamu hizmetlerinden yararlanmak için ödenen bedeller vardır. Sırf o kamu hizmetinden yararlanmak için ödediğiniz bunlar vergi değildir. Bunlara vergi benzeri mali yükümlülük deriz. Mesela mahkemeye gittiniz, dava açacaksınız. Devlet size diyor ki bu davayı açabilmek için şu kadar lira harç ödemen gerekir. Bu harç özel olarak o hukuk hizmetinden yararlanmak için ödersiniz. Yahut gümrükten geçmeniz gerekiyor, pasaporta ihtiyacınız var, orada bir pul almanız gerekiyor. Buradan gümrükten geçiş yapabilmek için. Pul üzerinden aslında sizden alınan bedel sırf gümrükten geçmenizi sağ, o hizmete karşılık olduğu için pul ve parası ödüyorsunuz. Bunlar vergi değildir. Bunlar da kamu alacağıdır. Bunlara vergi benzeri mali yükümlülük diyoruz. Harç var, resim var, şerefiyeler var. Yani farklı böyle çeşitli türde vergi benzeri başka amma alacakları da vardır. Ama bunlar özel olarak sadece o hizmetin görülmesi karşılığında tahsil edilen tutarlardır. Bunları ayırmak lazım.
Peki gidecekleri yerler de mi ona göre özel?
Elbette. Mesela yargılama makamları tarafından toplanan harçlar Maliye Hazinesi'nin havuzunda birikmez. Adalet Bakanlığı bütçesinde toplanır. Adalet Bakanlığı harçlar yoluyla elde etmiş olduğu bütçelerle örneğin yeni adliye binalarının yapımı için kullanır. Yargılama işlemlerinin yapılabilmesini sağlayacak tebligattır vesairedir. Diğer işte UYAP'ın entegre edilmesi. Neyse bu hizmetlere kullanmak üzere bunlar toplanırlar. Ama vergi böyle değildir. Dediğim gibi devlet sizden vergi alır. Ne ihtiyacı varsa orada kullanır. Vatandaşın su götürmesi gerekiyorsa, baraj yapacaksa onun için kullanır. Özelleştirmeler dönemini geçiyorum. Yap işlet devlet modelini de geçiyorum. Normal sosyal devlet mantığında aslında bu budur. Devlet size otoyolu yapar. Çünkü sizden vergi toplamıştır. Siz de bu sayede araçlarınızla orada rahatça seyahat edebilirsiniz. O yüzden de vergi şu işin karşılığı olarak alınır denemez. O yüzden zaten genel bir özellik ihtiva eder. Onu ama şeylerden o zaman, diğer bazı hükümlükten ayırmak gerekir.
O zaman şimdi dolaylı olarak ödediğimiz vergilerin hepsi değişik. Mesela bir bilgisayar alacağım diyelim. Bu bilgisayarın içinde hem ÖTV'si oluyor, ayrıca KDV'si oluyor. Başka nesi oluyor bilmiyorum. Ama bunları niye ayrı ayrı o zaman kalemlendiriyor devlet?
Hiç
Tek
para vermiyor.
seferde desin ki bu 100 lira 50'si vergi. Böyle
Zaten
dese
bizim
çok
en
göze
çok
batar diye mi?
biz vergi hukukçularının en çok şikayet ettiğimiz şey zaten.
Ha.
Türkiye'deki vergilendirme politikası bakımından en şikayetçi olduğumuz konulardan başında geliyor zaten bu. Şunu diyoruz. Bizim vergilendirme politikamız açık, anlaşılır, halkın anlayabileceği, vergi mükelleflerini zora sokmayacak düzeyde değil. Bir şeyin içerisinden birden fazla kalem topluyoruz. Bunu daha sadeleştirmemiz gerekiyor. Peki bu niye oluyor? Ben size söyleyeyim. Devlet ne yazık ki maliye idaresini ve maliye politikasını sağlam temeller üzerine oturtamadı. Bu 100 yıllık tarihimiz için bunu söylüyorum. Sadece bugüne has söylemiyorum. Sağlam temeller üzerine oturtamadı. Bunun yanında da halkına vergi bilincini aşılayamadı. Bu şundan kaynaklı. Cumhuriyet'in ilk yıllarına gelmeden önce Osmanlı döneminin özellikle sonlarına doğru artık Osmanlı'nın vergi politikası iflas etmişti. Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, ondan öncesindeki işte Trablusgarp Savaşları vesaire sebebiyle halk
Ağır
özellikle
vergiler altında eziliyordu
inanamadı.
muhabbet.
Yani çok ekstrem, yani böyle çok bilinen ifadeler kullanmak istemiyorum ama çok bilinenin dışında vergiler ödemeye başlamıştı. Osmanlı'da şer'i ve örfi vergilendirme anlayışı vardır. Şer'i vergi dediğimiz zekat konusu dikkate alındığı gibi örfi, yani devlet tarafından belirlenmiş bazı vergiler de vardı. Tımar sistemi var örneğin. Belli toprak sahiplerinin belli sayıda asker bakması gerektiği yönünde düzenlemeler vardır. Bu da bir vergidir aslında. Ama hem vergi denetimi yetersiz, hem vergilendirme politikası iflas etmiş. Vergi artık, onun altında da vergi toplayalım. Şunu da isteyelim vergi. Ya bir vergi toplayalım da bir bahanemiz olsun. Bu İngiltere'de de vardı bu arada. Mesela İngiltere'de şöyle bir şey vardır. Bugün yansımaları çok farklı olan pencere vergisi diye bir vergi vardı. Pencere vergisi dediği şu: evinize kaç tane pencere açarsanız o kadar fazla vergi ödersiniz. Sonra İngiltere'de insanlar pencerelerini tuğlalarla örüp kapatmaya başladılar sırf vergi ödememek için. Bu sefer de İngiltere'de güneş girmeyen eve o kadar hastalık girmeye başlıyor ki aman aman diyorlar, vazgeçtik deyip geri adım atıyorlar. Pencere vergisi niye getiriliyor? O dönemde yani bu çok bir tabela mantığı olmadığı için camlar tabela olarak kullanılıyor. İlanlar veriliyor, reklamlar asılıyor vesaire vesaire. Ve bazı ticarethaneler ekstra bir pencere daha açarak işte tabela olarak kullanabilecekleri ya da reklam yapabilecekleri bir pencere daha. Devlet de bunun üzerine bir uyanıklık yapıp ha ben buradan da vergi alırım diye bir şey çıkarıyor. Peki bu bugün Türkiye'de bu yansımaları var mı? Var. Mesela bizde şu anda reklam ve ilan vergisi dediğimiz, yarın bir iş yeri açıp bir tabela asıp belediyeye vergi veriyorsunuz. Aslında pencere vergisi hala devam ediyor. Devlet sıkıştığı dönemlerde yeni vergiler ortaya çıkarır. Bunun için gerçekten bizde de vardır bu. Çok böyle zeki, hin arkadaşlar var. Otururlar. Ya neyi nereden acaba alabiliriz? Sıkıştık, hazine boşaldı. Bu sefer ne uydursak? Da vatandaşa gitsek de aman ses etmeseler filan diye. Elektrik faturalarının içerisindeki TRT katkı payı. Ya şimdi şunu diyemiyorsunuz. Bir tane şey vardı. TRT'de yayınlanan bir dizide, hatta Leyla ile Mecnun, belki izleyenler vardı. Orada bir bölümde bunun şeyini yaptılar böyle. T'ye aldılar konuyu. Ben TRT izlemiyorum ki diyor. TRT katkı paylarımı geri istiyorum diyor. Ama böyle bir şansınız yok. Şimdi TRT katkı payını dediğiniz zaman vergi değil aslında teorik olarak. Çünkü özel olarak ne dedik az önce? Verginin niye alındığını belli olmaması lazım. Bunu niye
Hızla
aldığı
toplanması
belli.
lazım.
Bunu niye aldığı belli. TRT'ye verecek bunu. TRT'yi finanse edecek. Peki niye? Çünkü diyor TRT diyor devlet kanalı. Tamam da yani devlet kanalını finanse etmek için ben elektrik faturasından niye bedel ödüyorum da daha farklı bir anlayış getirmiyorsun? İşte orada
Yani
devlet diyor ki vatandaşı ürkütmeden, vatandaşı kışkırtmadan, vatandaşın ne olduğunu çok da anlamasına fırsat vermeden ben bunları toplayıp kenara çekileyim. Ondan sonra da o kadar hızlı hızlı hizmet götüreyim ki ona dönüp ardını arkasını sorgulayamasın. Türkiye'de zaten hikaye burada patladı. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle son birkaç yıldır, yani olayı politize etmek maksatlı söylemiyorum ama bir hakikatte dillendirmek lazım. İnsanlar vergi ödüyorlar. Markette yaptığı alışverişler ödediği elektriğe kadar vergiyi ödüyor. Sonra dönüyor. Ticaret yapıyor, ödüyor. Maaş alıyor, ödüyor. Herhangi bir aracılık faaliyetinde bile bulunsa, tahsilatı olmasa bile KDV getireceksin diye yine vergi ödüyor. Sonra en ufak bir doğal afette, en ufak bir devletin para harcaması gereken bir mecra olduğunda devlet diyor ki buyurun yardım kampanyası başlattım. Şu falanca IBAN numarasını hadi buyurun yardımda bulunun. Sonra insanlar şunu düşünmeye başladı. Bir dakika dedi. Ben bu kadar vergi ödüyorum. Ben bunu niye ödedim? Kamusal ihtiyaçların giderilebilmesi için. Doğal afet oldu. Devlet burada. Ben zaten devlet çatısı altında toplanma iradesini de bu sebepten ötürü yaptım. Bir doğal afet olduğunda gel. Savaş durumu olduğunda beni koru. İç güvenliğimi sağla. huzur içinde yaşamam. Ben huzur içinde yaşayayım diye sen devletsin. Ve huzur içinde yaşayabilmek için sana para ödüyorum. Sonra yetmiyor, bir de benden gelip tekrar yardım istiyorsun. İşte vergilendirme politikası burada çarpıklaştı. Şöyle bir rigid bir örnek vereyim. Normal şartlarda bütün Avrupa ülkelerinde doğrudan vergilenme oranı daha fazladır. Avrupa'da da mesela KDV benzeri vergiler vardır aslında ama o kadar düşük oranlardadır ki yani insanları rahatsız etmez. O hizmetten faydalandığı için o bedeli ödediği onları rahatsız etmez. Doğrudan yani kazanç sağlayandan vergi alma anlayışı daha fazladır. Kazancı olmayanlara gitme anlayışı yok. Türkiye'de dolaylı vergiler %52'dir. Toplam vergi toplamının %52'si dolaylı vergilerdir. Ne demektir bu? Benzinden, sigaradan, market alışverişinden, üstümüze giydiğimiz kıyafetten ödediğimiz vergilerle devlet %50'sini ayakta tutuyor. Kalan %48 diyorsun. İşte o da diyor işte şey aldım, gelir vergisi aldım, kurumlar vergisi aldım. Sonra bir bakıyorsunuz kurumlar vergisi ödemesi gereken Türkiye'deki 3 milyon mükellefin ödemesi gereken, yani vergi ödemesi gereken bu 3 milyon mükellefin ancak %20'sinden vergi toplayabiliyoruz. Geriye kalan %80'ini niye yapmıyorsun? Onlar vergi kaçırıyorlar. Onlar naylon fatura doğuruyorlar. Onları bir şekilde aflardan yararlanıyorlar. Bilmem ne oluyor, bir şeyler oluyor ama %80'i bir şekilde vergi ödemiyor. Bu insanlar altlarında lüks arabalarla geziyor. Bu insanlar lüks evlerde yaşıyor. Bu sefer insanlar da tabii devletin bu politikasına güvensizlik duymaya başlıyor ve vergi ödeme isteği doğuyor. Yani insanlar şunu demesi gerekirken, ya ben vergilerimi düzenli ödemeliyim ki
saygın bir vatandaş olayım.
Çöpüm toplansın, yolum yapılsın, güvenliğim sağlansın, devlete karşı mahcup olmayayım demesi gerekirken, geldiğimiz pozisyon itibariyle devlet topladığı vergileri nereye harcadığını bile şeffaf bir şekilde insanların açıklayamadığı için, ya da açıklamadığı için, açıklayamadı demeliyim ama açıklamadığı için, İnsanlar vergi ödememe ihtiyacı hissediyorlar bu sefer de.
Peki ben şimdi Avrupa ile kıyasladığımızda şu aklıma takıldı. Orada gelirden alınan vergi, gelir eşitliği daha mı fazla? Özellikle belli ülkelerde çok hani mesela Türkiye'ye göre yüksek maaş alması beklenen mesleklerden alınan maaşlarla işte daha farklı, mesela diyelim bir öğretmen maaşıyla bir doktor maaşı arasındaki farkın çok fazla olmadığını, bu vergilerle bunların bu birbirine yakın seviyede tutulduğuna dair bir şey duydum. Bunu ne denir? Bu nedir? Vergilendirmede bunun yapılması ne anlama geliyor yani?
Ya o şöyle, hemen söyleyeyim. Şimdi düşünün ki bugün Türkiye'de bir asgari ücretlinin almış olduğu maaş 2700 küsur lira civarında. Bu net maaşı için söylüyorum. Aslında onun brüt maaşı 3500 lira civarında. Onun içerisinden belli bir miktarda sigorta kesintisi yapılıyor. Belli bir miktarda damga vergisi dediğimiz bir kesinti yapılıyor. Belli bir miktarda da gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Çalışanlar çok iyi bilirler. Ocak ayında aldıkları maaşla Aralık ayında aldıkları maaşlar aynı değildir. Vergi dilimine girdin derler. Giderek onların Ocak ayından Aralık ayına kadar maaşlarının azaldığı görülür. Bu Avrupa'da da böyledir. Bu Amerika'da da böyledir. Yani ücret gelir elde edenler bakımından özellikle söylüyorum. Elde ettiğiniz ücretin miktarı arttıkça ödemeniz gereken verginin dilimi de ona göre değiştiği için maaşta bir azalma skalası oluyor. Sorun şurada başlıyor. Türkiye bir OECD ülkesidir. OECD'nin kurulmasındaki gaye şudur. Bütün dünyada vergi dilimleri ve vergilendirme politikasını tek bir şekilde özellikle Avrupa ülkeleri açısından belirleyelim ki ülkeler arasında vergilendirme politikası bakımından da insanlar arasında bir ayrım olmasın. Eşitsizlik olmaz. O yüzden de aslında bizim vergi oranlarımız, kanunda belirtilen vergi oranlarımız kural olarak OECD ülkelerine uygundur. Hatta bazı vergi türleri bakımından biz OECD ülkelerinin çok çok gerisinde vergi oranlarına sahibiz. Çok enteresan. Mesela bizde %65 diye bir gelir vergisi oranı yoktur. Bizde maksimum %40'tır. Ama mesela Belçika'da %65 diye bir vergi dilimi vardır. Fransa'da %99 diye, çok enteresan. O hesaplama yöntemi farklı ama hani çok detayına girmeden %99 diye bir vergi dilimi vardır. Kimse orada toplanan vergilerin adaletsizliğinden şikayet etmez. Kazancı artan kişinin daha fazla vergi vermesi gerektiği anlayışı esastır. Çünkü kazancı fazla olan kişi vergi verse bile yaşam düzeyinde ciddi bir kırılma olmuyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki doktor, mühendis, öğretmen ya maaş politikaları bakımından öyle birbirinden farklı durumlar var ki herkesin icra ettiği faaliyet ve elde ettiği gelir farklı olmasına rağmen vergilendirme mantıkları birbirinden farklı. Ya dilimler aynı ama bordroları oluşturulma şekilleri birbirinden farklı olmaya başlayınca haliyle bizde böyle atıyorum doktorun maaşıyla işte işçinin maaşı arasında bir uçurma. Tabi bunda işçi maaşlarıyla Diğer meslekleri icra edenlerin maaşlarının politikalara bakımından da farklılıkları var. Ama Avrupa'daki ana mantık, dediğim gibi, orada dilimler bazen bizden yüksek olabiliyor. Ama kimse orada şikayetçi değil. Çünkü ondan yüksek vergi alınsa bile şunu söylüyor. Bir, bu bana diyor devlete hesap sorma hakkı veriyor. Ben devlete gidip de yaptıklarıyla ilgili hesap sorma hakkına sahip oluyorum. İki, şundan gayet eminim ki bunlar bana hizmet olarak geri dönüyor. Türkiye'de hiç kimse bugün vergi ödeyen hizmet olarak bana geri dönecek diye bir beklenti içinde değil. O yüzden de biz niye bu kadar fazla vergi ödüyoruz? Ya bu niye böyle tek tip haline getirilemiyor? Maaş üzerinden, hele ki işçi maaşları üzerinden vergi mi alınır? Tarzı tartışmalara ne yazık ki gidip gelip böyle saplanabiliyoruz.
Belki de bunların tamamının şeyi birazcık vergi bilincini vatandaş olarak kazanmamız. Bunun da bilincini kazandıktan sonra işte belki böyle yayınlarla şey olacak. Sonrasında daha bilinçli bir vergi öder. Çünkü şey de oluyor ya.
İnsanlarımızın zaten yapması gereken şu. Ben hep onu söylüyorum. Ne yazık ki diyorum ya, Avrupa ülkelerinde daha ilkokul çağlarından itibaren insanlara verginin ne olduğu ve vatandaşın devlet karşısındaki durumunun ne olduğu anlatılıyor. 10 yaşında, 15 yaşında çocuklar vergi bilinci var. Bizde vergi bilinci yok. Bir devlet bunu bilinçli olarak insanlara vermiyor. Biz neden ilkokuldaki çocuklara verginin ne olduğunu anlatmıyoruz? Neden devlete para ödememiz gerektiğini anlatmıyoruz? Çünkü yarın onun gelip kendisine hesap soracağını biliyor idareciler.
Biz teorik hesap düzeyde anlatıyorlar aslında. Ama teorik de kalıyor.
Bilinç oluşturma mantığı yok. Çok mesela enteresan bir vergi söyleyeyim aslında. Yani herkesin, yani vergi, tam bir vergi de denemez ama mesela stopaj diye böyle çok bizim kavramsallardı. Bu konuştuğumuz aslında stopaj dediği şey şu. 10 lira para biri bana ödeyecek, 8 lirasını bana veriyor, 2 lirasını da götürüp kumbarama atıyor. Onu da diyor sonra alırsın. Dursun burada kenarda, emanette dursun. O kumbara dediğiniz devlet vergi dairesi gidiyor oraya yatırıyorsun adınızı. Siz günü geldiğinde onu gidip oradan kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu, ama insanlar diyor ki aa, devlet benden 2 lira aldı. Değil. O paran orada duruyor. Gidip yani kullanabiliyor.
Ben diyorum.
Ama insanlara mesela bunu öğretmezseniz ya da daha düz bir şey söyleyeyim. Bir çocuk gitti kendisine, az öncesine verdiğiniz örnek, bilgisayar almak istiyor. Avrupa'da bakıyor 100 dolar. Türkiye'de yani 100 birim para diyelim, hadi onu dolar kuruna girmeyelim ama 100 birim parayken Türkiye'de 1000 birim. Anne baba bu niye böyle diye sorduğunda, bak biz bunun içinden vergi ödüyoruz ama bu vergiyi ödediğimiz için sen o bilgisayarla internet bağlantısı yapabileceksin çünkü devlet bize internet hizmeti sunacak. Yetmeyecek, sen oradan bir arkadaşınla tanıştığın zaman ya bir internetten biriyle tanıştığın zaman onunla görüşmeye gitmek için otobüsleri kullanman gerekiyor. Devlet sana otobüsler alıp seni toplu ulaşım kullanmana imkan tanıyacak. Arkadaşına bir yere gittiniz, buluştunuz. Tertemiz bir hava, yeşil bir doğa, güzel bir park. Devletin bunu yapması için işte o bilgisayar içerisinde, o 1000 birim paran içerisinde bunun parası da var. O kişide şu bilinç olur. Bir, benim bu vergiyi ödemem lazım. İki, bak bu sayede ben devleti ayakta tutuyorum. Üç, devlet bana muhtaç. Vatandaşın şunu kesin olarak aklında bulunması. Siz devlete muhtaç değilsiniz. Devlet size muhtaçtır. Vatandaşı olmayan, vergi toplayamayacağı insanlara bulunmayan, kazançları adil bir vergilendirme politikasına tabi tutulmayan kişilerin devlete ihtiyacı yoktur. Devletin onlara ihtiyacı vardır. Biz de ne yazık ki Türklerde devletin milletten üstün tutulması gibi çarpık bir anlayış var. O yüzden de devlet her ne yaparsa yapsın hesap soramıyoruz. Ya da hesap soracak olsak bile karşılığının ne olacağı konusunda tedirginlik yaşıyoruz. Hesap sormaktan çekinilmesin. Bunlar sizin paranız. Nasıl ki atıyorum bir elbise almaya gittiniz, parasını ödediniz. Elbise istediğiniz gibi çıkmadı. Gidip orada kardeşim ben bunun parasını verdim. Bu istediğim gibi olmadı. Böyle bir kusuru var. Al bunu alacaksın, bana yenisini vereceksin diye. Hesap sorabiliyorsanız aynı şeyi devletten de yapma hakkınız vardır. Devleti çünkü siz vergilerinizle ayakta tutuyorsunuz. Bu bilincin küçük yaştan itibaren insanlara aşılanması lazım.
Takipçimiz Yavuz Bey demiş ki kurulacak en güzel işletme devlettir.
Elbette öyle. Elbette en büyük, zaten devlet bir tüzel kişiliktir dememiz bir defa orada başlıyor zaten. Kim devlet tüzel kişiliktir dediğimiz devlet kim? Yani şimdi atıyorum Alimite şirketi tüzel kişiliktir diyoruz. Yani bir hukuk kişiliği var diyelim.
Hukuk kişiliği diyelim.
Onu en azından tanımlayabiliyoruz. Devlet bir tüzel kişidir. Kimdir bu devlet? Kurumları var, yöneticileri var, bakanlıkları var. Tamam eyvallah da devlet tüzel kişiliği kim? Ona bir şahsiyet yüklüyoruz baktığınızda. Aslına baktığınız zaman devlete bu kadar büyük bir şahsiyet yüklemenin de bir anlamı da yok. Evet, en güzel işletme devlettir ama devletin diğer işletmeleri kurulurken ki farkı şudur. Devlet sadece kar elde etmek için değil, hizmet götürmek için bir işletmedir. Ama asıl işletme kar elde etme gayesi gider. Kar elde etmek için çalışmaya başlayıp işletmeye dönen şirket gibi yönetilen devletlerin akıbeti ne yazık ki çok da parlak değildir.
Peki, yani güzel, çok güzel sıkıntılar var, şeyler var. Peki daha verimli, daha adil, hem devletin hem vatandaşın üzerinde uzlaşabileceği bir vergilendirme sistemi mümkün mü? Bunun için neler yapılması gerekiyor diye soracağım. Ama sanki siz düştünüz gibi. Düştünüz mü? Burada mısınız Oğuzhan Bey? Sorumu duyabildiniz mi?
Buradayım şu anda. Yo, duyuyorum, duyuyorum.
Ha,
Duyuyorum,
tamam.
evet duyuyorum. Daha adil bir
Daha
vergilendirme politikası
evet.
elbette ki mümkün.
Nasıl?
Daha verimli bir vergilendirme politikası da çok mümkün. O da şöyle. Bir, mesela bizde KDV oranı, örneğin bir örnek vereyim. Bir avukatım. Avukatlık faaliyeti yaptığım zaman elde ettiğim gelir üzerinden müvekkilimden alıp devlete ödemem gereken KDV'nin oranı %18. %8 gibi istisnaları var ama kural %18. Kuyumcunun %1. Pırlanta işi yapanlar için söylüyorum. Gıda sektöründekiler düne kadar pandemi öncesine kadar %8'diler. Bugün %1 KDV ödüyorlar. Otel işletmecileri düne kadar %8 KDV ödüyorlardı. Bugün %1 KDV ödüyorlar. Peki otel işletmecileri neleri gider yapabiliyor? Personel parasını yapabiliyor. Otele almış olduğu ve misafirlerine, konuklarına, otelde kalanlara sunmuş olduğu yiyecek içecekleri gider yapabiliyor. Ödediği faturaları gider yapabiliyor. Binanın yıpranma payını gider yapabiliyor. Çarşaf alıyor gider yapıyor. Yorgan alıyor gider yapıyor. Yastık alıyor gider yapıyor. Avukat neyi yapabiliyor? Kırtasiye masrafı, kira, elektrik, su faturası. Ben niye %18 ödüyorum? O kaç para kazanıyor da %1 ödüyor? Ben niye kaç kazanıyorum da %18 ödüyorum? Bir
Kazanca
de
göre mi
bak,
olması lazım?
kazanca göre kesinlikle yüz milyarlarca liralık paralar kazanan insanların yaptıkları sektör itibariyle onlara %1 gibi vergi dilimi oranı belirlerken bana %18 belirliyorsa bir defa sen burada bir adil bir vergilendirme politikası gütmüyorsun demektir. İki, az önce belirttiğim dolaylı vergilerin sayısını mutlaka devletin azaltması lazım. Araba alıyorsunuz. 100 liraya araba alıyorsunuz. 100 lira ÖTV diyor. 100 lira da ÖTV'nin KDV'si. Şey, 50 lira da ÖTV'nin KDV'si diyor. Siz 100 liralık arabaya 250 lira para ödüyorsunuz. Ya devlet resmen şey diyor. Bir araba aldıysan 1,5 araba da bana ver diyor. Arabama ortak olma. Arabama ortak ol bari. Ya de ki arabanın yarı parasını ver de. O
Onun
zaman adil bir
sebebi de şu
vergi.
mu? Araba alan kişi zengindir diye düşünerek belki de böyle yapıyor mu
Hiç
acaba?
alakası yok. ÖTV'nin aslında mantığı şudur. Diyor ki bir ürün diyor. Sıfırdan yeni olarak imal edilmişse ya da yurt dışından ithal edilmişse bu aslında bana bir şey kazandırmıyor diyor. Şimdi şöyle düşünün. Alman bir araba markası Almanya'da üretiliyor. Türkiye'de satılacak. Şirket Almanya'da. Türk devletine ne faydası var? Bir faydası yok baktığınızda yani. Kazancı sağlayan o, üretimi yapan o, reklamını yapan o, arabaya binen benim vatandaşım. Diyor ki olmaz diyor. Buradan diyor sonuç itibariyle bir ticaret dönüyor. Çünkü diyor bak vatandaş diyor bu arabayı aldıktan sonra da ona satacak öbürüne satacak ikinci elde nereye de dönecek. O yüzden de diyor benim bu kazancım bu trafikten diyor benim bu trafikten de pay almam lazım. Ya tamam al haklısın. Ama arabanın bedeli kadar ÖTV'nin yarısı kadar da KDV ya bir arabaya 1,5 araba vergi alıyorsa insanların alım gücünü düşürürsün. Bir de adaletsizlik yaratırsın. Yani parası olan olmayan ayrımından ziyade gelir düzeyleri arasında yani daha doğrusu elde ettiği para sebebiyle bu ticari olabilir veya ücret olabilir. İnsanlara alım gücü arasında bir uçurum yaratırsın. Çok zengin olanlar istediği her şeyi alırken belli bir miktar parası olanlar yani belki bir orta karar bir şey alabilecekken onu da elinden alıyorsun. Türkiye'de eskiden öğretmenler emekli olduklarında aldıkları emekli ikramiyeleriyle ev alabiliyorlardı. Bugün emekli ikramiyesiyle bırakın ev almayı kulübe alamazlar. İşte bu adil politikayı yaratmak için kazanca bağlı vergi oranlarının daha adilane bir şekilde toplanması, dolaylı vergilerin kesilmesi. 3. Zaten bir hizmete karşılığı olarak tahsil edilen tutarların içerisinde ayrıca vergi yedirilmemesi. Elektrik faturasını ben zaten elektrik hizmeti aldığım için ödüyorum. Ödediğim tüm vergilere haricinde. Bir de sen bu vergi, bunun KDV'si var, bunun damga vergisi var, bunun TRT katkı payı var diye benden ekstra bir daha vergi toplarsan, bu da senin o zaman zaten adil bir vergilendirme politikası gütmediğin anlamına gelir. Bundan da bir fayda sağlayamazsın. 3 bin lira civarında bir kazancı olan, aylık 3 bin lira civarında kazancı olan bir vatandaş aşağı yukarı kendi ihtiyaçlarını gidermek için 1000 lira harcayıp 1000 lira da devlete para ödüyorsa orada adaletten bahsedemezsiniz. Ama kendi ihtiyaçları için 1500 liraları, 1700 liraları harcarken 500 lira, 300 lira devlete vergi veriyorsa burada evet adaletten ancak o zaman söz edebiliriz. İnsanların alım gücünü yükseltip devletin kazanç olanaklarını farklı alanlarda arttırabileceği bir politika. Örneğin geçiş ücreti garantili köprü yapmayacağız. Örneğin yolcu garantili havayolu şirketleriyle anlaşmayacaksın. Topladığın vergiler, şimdi diyorlar ki biz orada yapıştır devlet modeli uyguluyoruz. Kütahya'da havaalanı yapmışsın, uçak inmemiş, gitmişsin devlet garantisi bir sürü para ödemişsin. Kime para? Ben param, sizin paranız. Devletin vergilerini bu tarz böyle kötü ihalelerde, kötü sözleşmelerde kullanmayacağız. Alın size adil vergilendirme politikası. Ya da gelir düzeyini bir tarafa bırakarak satılan mallar üzerinden bir dolaylı vergi alacaksan da malın ihtiva ettiği katma değeri dikkate alacaksın. Ya pırlantada niye %1'ken beyaz eşyada %8? Çünkü küçük beyaz eşya daha fazla satılıyor. Sirkülasyonu daha yüksek. Ben bundan daha fazla vergi alayım. Ya beyaz eşya bir temel bir ihtiyaç. Bundaki vergiyi kıs. Öbürü lüks tüketime giriyor. Oradaki vergiyi daha fazla.
Lüks tüketim vergisi diye bir vergi de yok mu? Bizde yok mu? Var mı?
Lüks tüketim diye bir vergi yok. Sadece belli lüks ürünlerin içerisinden alınan vergi oranları bakımından bazen bizde farklılıklar olabiliyor. Araba gibi mesela. Araba aslında bugün hani bir lüks tüketim midir değil midir tartışılır ama gelmiş olduğu fiyatlar itibariyle ve vergiler, toplanan vergiler itibariyle lüks tüketime girdiği pekala söylenebilir. Bir asgari ücretlinin yani bugün hem de kirada oturuyorsa bir araba alması neredeyse mümkün değil gibi bir durum var yani ortada. Bu tarz şeyleri devletin yapması mümkün mü? Mümkün. Sadece burada şuna girmek istemiyor devlet ne yazık ki. Ben dolaylı vergileri kırpayım. Doğrudan vergileri arttırırsam yatırımcı gider diyor. Çünkü yatırımcı şunu diyecek. Benden niye daha fazla almaya başladın? Sen kazanıyorsun çünkü bu esasa bağlı. Ben bu düzenden çok memnun olsaydım zaten kendi Fransa'da gider yatırım yapardım. Orada da öyleydi. Ben senin vergilendirme politikan benim daha lehime olduğu için ben buraya yabancı sermayeyi getirdim. Yabancı sermayedarları küstürmemek mantığıyla devlet bu topa çok girmek istemiyor ama halkın üzerindeki vergi yükünün arttığı durumların Magna Carta'lara sebebiyet bile verdiğini söylemiştim. Osmanlı'nın yıkılmasının en büyük sebeplerinden biri de budur. Selçuklu'nun yıkılmasının sebeplerinden biri de budur. Avrupa'da 100 yıl savaşlarının, 30 yıl savaşlarının yapılmasının en büyük sebeplerinden biri de budur. Siz halkı refah ve mutluluğunu ürettiğiniz politikaların üzerinde tutarsanız o zaman elde edebileceğiniz menfaatler ancak sizi belli bir süre kadar ayakta tutar.
Bakalım daha adil bir şekilde belki vergi bilinci arttırılmış bireyler sayesinde bir şekilde adil bir vergilendirme sistemine de dönüş olabilecektir diye umuyorum. Sorulara ne bakıyorum diyorsun? Ama vergilerden canı yanan insanların yorumlarını görüyorum. O yüzden de çok
yani
da bir...
Şey dikkatimi çekti.
Hangisi?
Ben asgari ücretle çalışıp 700 lira vergi veriyorum. Sizce vergi bilincini yeterince kazanmış mıyım demiş. Yani işte aslında söylemek istediğim şey bu. Siz verginin ne olduğunu Deniz Kemal Bey için söylüyorum. Siz verginin ne olduğunu, verginin ağırlığını fazlasıyla çekiyorsunuz. Siz asgari ücretle çalışıp 700 lira falan vergi ödememeniz gerekiyor. Adil bir vergilendirme politikası alt gelir gruplarının değil, üst gelir gruplarının vergiyi hissetmesi lazım. Alt gelir grupları vergiyi daha fazla hissediyorsa işte adil vergilendirme politikası yoktur dediğim şey aslında tam olarak bu zaten.
Şimdi bizim vergi kanunumuzun eski bir dili var. Belki de biraz da buna engel oluyor. Çünkü ben hukuk fakültesinde okuduğumuz zamanla hatırlıyorum. Kanunun adı amme alacaklarının tahsilinin usulü hakkında kanun. Yani adı çok eski, içeriği
hala
çok
aynı.
Eski. Bir de ya, de şey de var. Hani bu dolaylı vergiler dediğinizin birazcık da büyük ihtimalle şey de oluyor. Her gelen yeni bir vergi eklediği için de mi birazcık da böyle arta gidiyor. Birazcık da vergi bilincinin kazandırılması için belki kanunda daha güncel dille mi yazılmalı? Belki
ya o sadece vergi için, vergi kanunları için değil biliyorsunuz. Türkiye'deki birçok kanun eskiydi. Dilinin sadeleştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Yeni kodifikasyon çalışmaları sonra yeni kanunlar çıktı işte 2001'de. Yeni Medeni Kanunu, 2005'te Yeni Türk Ceza Kanunu, onların da dilleri aslında çok eskiydi. Bizde vergi kanunlarının şu anda değiştirilmesine dönük olarak yani yakın gelecekte önümüzde gördüğümüz bir çalışma ne yazık ki yok. Bir ara gelir vergisi kanununa ilgili bu yapıldı. Ama o da nihayete ermedi. Sadece birkaç maddesinin değiştirilmesinden mütevellit bir çalışma yapıldı. Evet, ne yazık ki bizim kanunlarımızın dili eski, çünkü kanunlara yürürlüğe girdiği tarihler çok eski. Yani bizim vergi usul kanunumuz 1950 yıllarda, 6183-1960'lı yıllarda çıkmış. Sadece zaman içerisinde belli maddelere değiştirilmiş ama temel kavramsal ifadelerinin hala aynen devam ettirildiği bir vergi. İnsanlar o kanunu okudukları zaman ben neyi ne yapıyorum anlamaları mümkün değil. Ama orada da şu devreye giriyor. Gelir Vergisi Başkanlığı devreye giriyor. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altında vergi tahsilatlarından sorumlu olan kamu kurumu devreye giriyor. Vatandaşlara aydınlatacak kılavuzlar yayınlamak bu kurumun görevidir. Zaman zaman yaparlar bunu. Mesela Gelir Vergisi Başkanlığı sitesine girerseniz kılavuzlar vardır. Serbest meslek kazancı nedir, nasıl vergilendirilir, ücret gelirleri nasıl vergilendirilir diye. Ama o kadar kötü kılavuzlar ki, ya kötüden kastım şu. Bir vatandaş onu alıp da, yani vergi muhasebe bilgisi olmayan biri okuduğu zaman çok da anlayabileceği dilde değil, kanundaki ifadelerin tekrarı mahiyetinde. Sanki bir mali müşavire yol göstermek için düzenlenmiş kılavuzlar şeklinde.
Biraz daha basit
Daha
hazırlanabilir yani.
basit. Siz bu vergi ödüyorsunuz çünkü şunun için. Bu vergiyi alıyoruz, burada kullanıyoruz. Sayenizde şu işleri hallettik. Bundan almamızın gerekçesi budur. Ya bunu hani madem ki kanunları şu anda revize edecek bir pozisyon yaratıyorsa, kılavuzlar yayınla. İlkokul, ilk öğrenim, orta öğrenim düzeyinde dersler ver. Çocuklara verginin ne olduğunu anlat. Ailelere bu konuda bilinçlendir. Her şeyden para istiyorsunuz. Ya bu istediğiniz paraların ne için olduğuna dair bir sosyal bilinç yaratın. Ama elbette ki bu sosyal bilinci bu mevcut dilimler dahilinde oluşturmaya çalışırsanız insanlar bunu kabullenmeyeceklerdir. Ben niye %40 vergi ödüyorum? %40 gelir vergisi %40. Hayır, bak onun hesaplama yöntemi farklı. Orada direkt %40'ı alınmıyor. İşte aslında şu kadarına tekabül ediyor. Alınan vergiler şu şekilde kullan. Bu da yetmez. Vergileri topladınız mı? Gerçekten hizmet edeceksiniz. Mış gibi yapılmayacak. O zaman insanlar vergi bilincinde daha bir oluşabilirler ama o konu dediğim gibi Gelir Vergisi Başkanlığı'nın kılavuzlar noktasında artık devreye giriyor. Bu kılavuzları yapmaları lazım.
Ya da şimdi de elimizde belki bu kılavuzlar var. İnternete girip birazcık araştırma yapabilirsiniz bu konuda bilinçlenmek için diyelim. Deniz Kemal Bey oyun konsollarına gelen vergiden bahsetmiş. Birisi vergi ceza zaman aşımından falan bahsediyor ama onu soru bizim konumuzun dışında. Cevap vermek istemezsiniz. Ona
Vergide
gerek yok.
zaman aşımını sormuş. Var. Yani direkt böyle var.
Evet.
Ama zaman aşımını kesip de süreyi yeniden başlatan haller de var. Örneğin size bir ödeme emri gönderildi. O güne kadar ödemediğiniz borçlarla ilgili. Ödeme emri zaman aşımı süresini kesiyor. Normalde 5 yıllık bir zaman aşımı var vergi borçları açısından ama ödeme emri gönderince 5 yıl baştan başlıyor. Haciz yapıyor, 5 yıl baştan başlıyor. Kısmi tahsilat yapıyor, 5 yıl baştan başlıyor. O şekilde hiçbir şekilde zaman aşımına uğramıyor bir yerde.
Bu şekilde usulü olarak çok zaman aşımını kesen durumlar var diyelim o halde.
Evet.
Çok teşekkürler Oğuzhan Bey. Varsa son sözlerinizi alalım. Yavaştan kapatalım.
Yayın için ben teşekkür ediyorum. Biraz böyle benim dert yandığım bir yaşın oldu. Esasen daha böyle sürçülisan ettiysem affınızı diliyorum. Benim başından beridir, yani vergi hukukuyla ilgilenmeye başladığımdan beridir temel bir gayem var. İnsanlara vergi bilincini kazandırabilmek. Bunu şundan istiyorum. Hiç kimse kendisini devlet otoritesi karşısında güçsüz hissetmesin. Aksine bilakis bütün vatandaşlarımız devlet otoritesi karşısında daha güçlüdürler. Devleti idare edenler de sizden bizden birileridir, insandırlar. O insanlara bu payları siz veriyorsunuz, bu gücü siz veriyorsunuz. Onların yaptık diye övündükleri her şeyi siz finanse ediyorsunuz. Ve bunu nasıl yaptığınızın farkında olun. Benim tavsiyem, en ufak bir çöp bile aldığınızda içinde ne kadar vergi ödüyorum ve devlete ne kadar katkım var? Lütfen dönün bir bakın. Bu sizi hem psikolojik olarak emin olun rahatlatacaktır. Hani diyorsunuz ya vergi ödüyoruz, moralimiz bozuyor. Ama bu ben devlete bu kadar bir finans sağladım. Devlet benim sayemde ayaktadır diye bu psikolojik bir destek sağlayacaktır size. İkincisi de vergi size devletten hesap sorma imkanı tanıyor arkadaşlar. Verginin size hesap sorma imkanı tanıdığı yerde vergiden imtina etmekten kaçınmayın. Verginizi ödeyin. Bunda bir sorunumuz yok. Sorun vergi politikasında. Evet, bunun farkındayım. Ama vergi politikasını üretenlerle ilgili olarak da şikayetleriniz varsa bu şikayetleri iletebilecek düzeyde haklarınızın bilincinde olun. Ve hesap sorma günü geldiğinde yayının başında anlattığım o vatandaş gibi sen mükellef değilsin, vergi ödemiyorsun diyen devlet memuruna Hani ben aldığım ekmekten içtiğim suya kadar her şeye vergi ödüyorum diye cevap verebilir düzeye gelin diyorum. Yayın için çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum herkese.
Teşekkür ederiz. Sizi aşağıya alıp kapatayım ben yayınımızı. Podcast dinle.